Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İyiliği getiren Allah'tır. İyilikler Allah'tan, kötülüklerse bizim kendi nefsimizin işlediklerindendir. Her ikisi de Allah'tandır. Yaratma yönüyle kullara bunu nispet edemiyoruz. Allah Azze ve Celle cihada teşvik ettiği ve cihada çıkma hususunda ağır davrananları yerdiği bir bağlamda bundan söz ediyor ve ey iman edenler, tedbirinizi alın, bölük bölük savaşa çıkın yahut topyekün savaşın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alırlar. Eğer size bir felaket erişirse Allah bana lütfetti, onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse sanki sizinle onun arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke onlarla beraber olsaydım da ben de büyük bir başarı kazansaydım der. Nisa suresinde gelen ayette. Burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala cihadı emrediyor ve cihada çıkma hususunda ağır davrananları yeriyor. Bu çerçevede bazen müminlere erişen musibetten söz ediyor. Bazen de onlara erişen lütfundan bahsediyor. Tıpkı Uhud savaşında bir musibete uğradıkları gibi. Nitekim Allah Azze ve Celle bu olaya şöyle işaret etmekte. İki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet kendi başınıza geldiği için mi? Bu nasıl oluyor dediniz? De ki o kendi kusurlarınızdandır buyuruyor Âl-i İmran'da. Bedir savaşında da Allah'ın lütfu onlara erişmiş, Allah'ın desteğiyle büyük bir zafer kazanmışlardı. Nitekim Allah Azze ve Celle andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de size yardım etmişti buyuruyor Âl-i İmran'da. Başka bir yerde ise o halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır ya da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile, kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler diyor Nisa suresinde. Bunlar kafirlerin ve münafıkların söyledikleri sözlerdir. Bu gibi insanlara zafer ve benzeri bir nimet isabet ettiği zaman bu Allah'tan derler. Fakat zillet, korku ve benzeri bir musibet başlarına geldiğinde ise bu Muhammed'in getirdiği din yüzünden başımıza geldi derler. Çünkü kafirler başlarına gelen herhangi bir musibetin iman ehlinin davranışlarının yüzünden başlarına geldiğini düşünürler. Buna benzer bir yaklaşım da kardeşlerim Musa ile Firavun kıssasında da işaret edilmektedir. Allah Azze ve Celle andolsun ki biz Firavun'a uyanlara ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. Onlara bir iyilik geldiğinde bu bizim hakkımızdır derler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. Bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır diyor Araf suresinde. Yasin suresinde de yer alan şu ayetlerde aynı anlama işaret edilmiştir. Dediler ki Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değil. Onlar doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur dediler. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. Kardeşlerim, bu gibi ayetlerde Yüce Allah kafirlerin müminleri kendileri için uğursuz saydıklarını haber veriyor. Başlarına bir musibet geldiği zaman bunun nedeni olarak iman ehlinin varlığını görüyorlar. Kendilerine bir iyilik dokunduğundaysa bunun Allah katından kendileri için olduğunu ileri sürüyorlar. Allah Azze ve Celle onların bu davranışları üzerine bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar buyurmuştur Nisa suresinde. Yüce Rabbimizin sözün en güzelini indirmiştir. Eğer Kur'an'ı anlamış olsalardı onun kendilerine marufu emrettiğini, münkerden nehyettiğini, hayrı emredip şerri yasakladığını anlarlardı. Şu halde Allah Azze ve Celle'nin elçileriyle beraber gönderdikleri arasında kötülüğün sebebi olacak hiçbir şey yoktur. Bilakis kötülük şer kullarının işledikleri günahlardan kaynaklanır. Allah Azze ve Celle sana gelen iyilik Allah'tandır diyor. Yani sana isabet eden zafer, rızık, sağlık Allah'ın sana bahşettiği bir nimettir. Bu senin işlediğin salih ameller nedeniyle olsa da, çünkü sana doğru yolu gösteren, sana yardım eden, kolay olanı sana kolaylaştıran odur. İman etmen de onun lütfudur. O imanı kalbine süslü gösterdi. Küfürden, fasıklıktan ve günahlığından tiksinmeni o sağladı. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek, ey kullarım, sizin amellerinizi sizin için sayıp kaydederim. Sonra onların karşılığını eksiksiz olarak size veririm. Kim amellerinin karşılığının hayır olduğunu görürse Allah'a hamd etsin. Kim de bundan başka bir sonuçla karşılaşırsa kendisinden başka kimseyi kınamasın buyurmuştur. Allah hepimize hayır nasip etsin kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine bir hadiste istiğfarın, bağışlanma dilemenin efendisi kulun şöyle demesidir: Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yok, beni sen yarattın ve ben senin kulunum, ben elimden geldiğince sana verdiğim söz ve vaat üzereyim, yapıp ettiklerimin şerrinden sana sığınırım, benim üzerimdeki nimetlerini itiraf ediyorum, günahlarımı itiraf ediyorum, beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak kimse yoktur. Amin ya Rabbi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözüne devamla, kim bunu söylerse, buna kesin inanmış olarak sabahlayıp aynı gün ölürse cennete girer buyurmuştur. Kim bunu söylerse ve buna kesin olarak inanmış olarak akşamlarsa, aynı gece ölürse cennete girer buyurmuştur. Allah bizi onlardan kılsın. Ardından Yüce Allah şöyle buyuruyor: başına gelen kötülük ise, yani sana isabet eden zillet, korku ve Müslümanlara Uhud'da isabet eden bir yenilgi benzeri bir hezimet nefsindendir. Senin günahlarından ve hatalarından kaynaklanmaktadır. Daha önce yazılmış ve takdir edilmiş olsa da. Çünkü kader hiç kimsenin sığınacağı bir bahane değildir. Ne Allah'a karşı ne de yarattıklarına karşı işlenen kusurlarda gerekçe olarak ileri sürülemez. Eğer herhangi bir kimsenin işlediği kötülükler hususunda kaderi bir gerekçe göstermesi caiz olsaydı, o zaman hiçbir zalim cezalandırılmaz, hiçbir müşrik öldürülmez, hiç kimseye cezai bir şey uygulanmaz, hiç kimseye de bir başkasına zulmetmekten vazgeçmezdi. Bununsa hem din hem de dünya açısından bir fesat olduğu bilinen zorunlu bir gerçektir. Doğal olarak bu bozgun burada kalmaz, bütün aleme sirayet eder, her akıl sahibi de bu gerçeğin böyle olduğunu bilir. Aleyhissalatü vesselamın getirdiği dine uygun düşüncede böyle bir yaklaşım içinde olunmasını gerektirir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. O halde kadere inanılır ama bir bahane ve mazeret olarak kaderin arkasına sığınılmaz. Kadere inanmayanlar mecusilere onu bir bahane ve mazeret gibi görenler de müşriklere benzerler. Allah'ın emirlerine ve kadere inanıp da Allah'ın adaletine ve hikmetine eleştiri getiren bir kimse de iblise benzemiş olur. Allah onların sözlerinden, görüşlerinden bizleri uzak eylesin. Çünkü yüce Allah iblisin hikmetini eleştirdiğini, kendisine karşı çıktığını, kendi hevasından kaynaklanan görüşüne dayanarak baş kaldırdığını haber veriyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Rabbim ondan bizleri korusun kardeşlerim. Ehli kitaptan bir gruba ve Şehristani gibi bazı musannifler iblisin yüce Allah'ın Adem'i yaratmasına ve ona secde etmelerini emretmesine karşı çıkarak meleklerle tartıştığını söylemişlerdir. Fakat Şehristani'nin makalatının baş tarafında ehli kitaptan bazı kimselere dayanarak zikrettiği iblis ile melekler arasındaki bu tartışmanın gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir kanıt yoktur. Böyle bir tartışma ehli kitabın kaynaklarında yer alsa bile sırf onların kaynaklarında yer alıyor diye bunu tasdik etmemiz caiz değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehli kitaptan kimseler size bir şey anlatırsa onları ne doğrulayın ne de yalanlayın. Çünkü ya size doğruyu söylüyorlar ve siz onları yalanlamış olursunuz ya da size yalan söylüyorlar siz de onları tasdik etmiş olursunuz buyurmuştur. Öyle görünüyor ki Allah doğrusunu daha iyi bilir. Bu tartışmayı ehli kitaptan ve Müslümanlardan kadere inanmayan bazı kimseler uydurmuştur. Şehristani de makalat kitaplarında nakletmiştir. Makalat musannifleri eserlerindeki rivayetlerin birçoğunu Mutezili müelliflerinden nakletmiş. Nitekim Eşari ve başkaları bu tür açıklamaları Mutezili kaynaklardan nakletmişlerdir. Çünkü bu konuyla en çok ve en önce eser yazan Mutezillerdir. Bu yüzden nakledile gelen bu makalat onların itibarıyla aktarılmıştır. Denilebilir ki onlar iblisin diliyle böyle bir tartışma uydurmuşlar. Nitekim onların birçoğunun Yahudilerden ve başka gruplardan bazı kimselerin diliyle kitaplar ve kasideler uydurduğunu biliyoruz. Bunu yaparken de güttükleri amaç kaderi kabul edene cevap verme. Allah onların şerlerinden bizi korusun kardeşlerim. Diyorlar ki Allah'ın kullarına yönelik kanıtının tamamlanması ancak kaderin reddedilmesiyle mümkündür. Nitekim sırf Allah'ın sıfatlarını kabul ediyor diye Mesalib bin Kilab'ın Hristiyan olduğu yalanını da onlar uydurmuşlardır. Onlara göre Allah'ın sıfatlarını kabul eden bir kimse Hristiyanlara benzemiş olur. Ehl-i sünnete mensup bazı kimseler de işin aslını tam olarak bilmedikleri için bu gibi hikayeleri doğruluğuna inanarak onlardan nakletmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Şunu demek istiyoruz. Örnek olarak verdiğimiz ayet, kaderi inkar edenlerin de işledikleri günahların mazereti olarak kaderi görenlerin de aleyhine bir kanıt durumundadır. Çünkü Yüce Allah onları azaba çarptıracağını haber vermiştir. Eğer mazeretleri ve bahaneleri kabul edilseydi, günahlarından dolayı onları azap etmezdi. Bu kaderi inkar edenlerin aleyhine de bir kanıttır dedik. Çünkü Yüce Allah iyiliğin Allah'tan olduğunu, kötülüğün ise kulun nefsinden olduğunu haber veriyor. Bu anlayışa sahip kaderiyecilere göre kul günahın da itaatın da meydana getiricisidir derler. Allah onlardan bizi ırak eylesin. Onlara göre Allah ne bunu ne de şunu yaratır. Sadece birini emreder, birini de nehyeder derler. Onlara göre Allah'ın din hususunda mümin olan kullarına bahşettiği hiçbir nimet yoktur ki aynısını kafir olan kullarına da bahşetmiş olmasın. Dolayısıyla onlar açısından Ali bin Ebu Talip ile Ebu Leheb Allah'ın dini nimetleri açısından eşit konumdadırlar. Çünkü her ikisine de elçi gönderilmiş, her ikisi de fiil işleyecek, güce sahip kılınmış, her ikisi için de fiilin illetleri sağlanmış. Sadece biri kendi nefsinden hareketle imanı işlemiş, dolayısıyla bu iman nimeti açısından herhangi bir özelliği ve ayrıcalığı yok. Öbürü de yine kendi nefsinden hareketle küfrü işlemiş ve bu hususta iman edenin de ona karşı bir üstünlüğü söz konusu değil derler. Onların anlayışına göre Yüce Allah imanı Ali ve benzeri müminlere sevdirmiş, Ebu Leheb ve benzeri kafirlere sevdirmemiş. İmanı her iki zümrenin de kalplerine sevimli göstermiş. Küfrü, fıskı ve günahı da her iki zümreye çirkin göstermiştir. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah imanı sevdirir, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirir. Sadece bir grup Allah'ın kendilerine çirkin gösterdiği şeyi çirkin görmüş ama kesinlikle hiçbir ayrıcılığa sahip değillerdir. Bir zümrede Allah'ın kendilerine çirkin gösterdiği şeyi çirkin görmemişlerdir. Allah hepimize hayır nasip etsin kardeşlerim. İnsanlar aklını gelen naslara, nasların önüne geçirdikçe hep ayakları kaymış ve ayaklarının kayması yetmediği gibi gelen neslin de ayağının kaymasına sebep olmuşlardır. Onlardan biri veya onlardan görüş nakleden biri, onların itaatın kaynağı Allah, günahın kaynağı da kul dediklerini vehmederse, onların kaderiyenin gerçek mahiyetini bilmeyen bir cahildir. Çünkü bu anlayışa sahip kaderiyeci alimlerden hiç kimse böyle bir şey dememiş, demesi de mümkün değildir. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Kardeşlerim, onların temel görüşleri şudur. Kulun itaati işlemesi tıpkı günahı işlemesi gibidir. Her ikisi de onun fiilidir. Bunları kendinde hasıl olan bir güçle işlemiştir. Allah bu fiili işlemesi için onda özel bir irade var etmiş değildir. Ya da itaat veya günahtan birine özgü olacak herhangi bir kuvveti de ona tahsis etmemiştir. Buna rağmen üzerinde durduğumuz ayeti kendi mezheplerinin lehine bir kanıt olarak ileri sürüyorlarsa da bu onların kendi mezheplerini bilmediklerini gösterir. Çünkü ayet onların mezheplerinin lehine değil aleyhinedir. Bir kanıt konumundadır. Allah de ki hepsi Allah'tandır diyor. Onlar ise işlenen iyiliklerde kötülüklerde de Allah'tan değildir. Her ikisi de kullardandır diyorlar. Dolayısıyla sana gelen bir iyilik Allah'tan ve sana isabet eden bir kötülük de nefsindendir ayeti onların bu görüşleriyle çelişmektedir. Allah onlardan bizi ırak eylesin kardeşlerim. Onlar işlenen iyilik de kötülük de Allah'tan değil kullardandır derler. Rabbim bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Aynı şekilde kadere inanan ve bütün yapıp ettiklerini kadere bağlayan kimseler de bu görüşlerini kanıtlamak için de ki hepsi Allah'tandır ayetini delil olarak ileri sürecek olurlarsa hata etmiş olurlar. Çünkü bu ayetin bağlamı iyilik Allah'tan, kötülük ise kuldandır diyenlere cevap vermekle ilgilidir. Çünkü hiçbir grup işlenen iyilik Allah'tandır, işlenen kötülük de kullandır demez. Ayrıca kulun işlediği fiilin kendisi hususunda kaderi ispat edenler onu Allah yarattı, fiilin kendisi Allah tarafından yaratılmış ve yapılmıştır derlerse, bununla beraber Allah onları yaratmış olsa da kulun fiilleri işleme esnasında hareket ettiğini, fiillerin onunla kaim olduğunu, ondan neşet ettiğini inkar edemezler. Öte yandan sana gelen bir iyilik Allah'tan, sana isabet eden bir kötülük de nefsindendir ayetinde geçen iyilik ve kötülüğün ibadet ve günah olarak tefsir edilmesine de imkan yoktur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Çünkü kaderi savunanlar Allah bunlardan sadece birinin yaratıcısıdır demezler. Aksine Allah bütün fiillerin ve olayların yaratıcısıdır derler. Allah imanımızı artırsın kardeşlerim. Bilinmesi gereken şudur kardeşlerim. Ehli sünnet vel cemaatın itikadı Allah her şeyin yaratıcısı, Rabbi ve sahibidir. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Onun her şeye gücü yeter. Kulu sabırsız, aceleci, kendisine bir kötülük isabet ettiğinde feryadı basan, kendisine bir iyilik dokunduğunda ise başkasına vermeyen bir karakterde yaratmış. Bununla beraber kul gerçek bir faildir. Bir dilemesi ve kudreti vardır. Allah Azze ve Celle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyurmuştur. Şüphesiz bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine doğru bir yol tutar. Sizler ancak Allah'ın dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Asla bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Dileyen öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık odur. Mağfiret sahibi de odur diyor. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Evet. Güç yetirilemeyeni teklif etme. Bu meseleden teklifi malayutak, güç yetiremeyeni teklif etme meselesi. Çünkü takat, yapılabilirlik ve yapabilirlik de mücmel bir kavramdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala hiç kimseye emir ve yasaklamanın çerçevesini oluşturan şer'i yapabilirlik dışında herhangi bir yükümlülük yüklememiştir. Bir anlamda takat getirilemeyeni teklif etme söz konusu değildir. Fakat sadece fiilin işlenişi esnasında olan takata gelince bu anlamda bütün emir ve yasaklar teklifi malayutak, yani güç yetirilemeyeni emretme sayılırlar. Çünkü bütün Müslümanların ittifakıyla emir ve yasaklarla ilgili böyle bir yapabilirlik şart değildir. Kardeşlerim, Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kulun bilinenin aksine olan bir şeye kadir olup olmadığı hususunda şayet gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının ayetinde zikredilen ve emir ve yasakların çerçevesini oluşturan şer'i yasama nitelikli kudret kastediliyorsa, kul Allah'ın bütün emir ve yasakları hususunda yapabilirliğe sahiptir. Onun bu emir ve yasaklara itaat etmediği bilinse dahi, eğer bununla sadece yapılanla mef'ul, eş zamanlı kadersel kudret kastediliyorsa, fiil yapmadığı bilinen bir kimse için böyle bir kudret sabitleşmemiş olur. İnsanların emir ve irade kavramlarıyla ilgili tartışmaları da bu konunun kapsamına girer kardeşlerim. Allah irade etmediğini emreder mi? Veya irade ettiğini emretmemesi mümkün müdür? Kuşkusuz irade kavramı da mücmel bir kavramdır. İrade derken bütün hadiseleri kapsayan kevni irade kastediliyorsa, Müslümanların Allah'ın dilediği olur, dilemediği de olmaz demeleri bu tür bir iradeye işaret eder. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size vermez ayetinde Allah'ın kullarına irade etmediği şeyleri emrettiği kuşku götürmez. Nitekim bir ayette biz dilesek elbette herkese hidayete erdirirdik. Bu ayette gösteriyor ki Yüce Allah herkese hidayete ermeyi emrettiği halde herkese hidayet vermemiştir. Allah hepimize hidayet etsin, imanımızı artırsın. Bir kimse Allah dilerse yarın borcumu ödeyeceğim veya bendeki emaneti yahut gasp ettiğim malı geri vereceğim yahut Allah dilerse öğlen veya ikindi namazını kılacağım ya da Allah dilerse Ramazan orucunu tutacağım diye Allah adına yemin ederse, sonra da yemin ettiği şeyi yapmazsa, Allah kendisine yemini yerine getirmesini emrettiği halde yeminini bozmuş sayılmaz. Çünkü yemin ederken Allah dilerse demiştir. Bundan da anlaşılıyor ki Allah yeminini yerine getirmesini emrettiği halde yeminini yerine getirmemesini dilememiştir. Dinsel iradeye gelince bu sevme, razı olma anlamını ifade eder. Bu anlamda irade emretmenin ayrılmaz bir unsurudur. Aynen aşağıdaki ayette bu anlamda irade ile emrin ayrılmazlığına işaret edilir. Allah Azze ve Celle, Allah size açıklama ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Nisa 26. ayette Müslümanların çirkin hayasızlıklardan birini işleyen bir kimseye bu adam Allah'ın istemediği bir şeyi yapıyor dediklerini sıkça duyarız. Bununla Allah'ın o işi sevmediğini, ona razı olmadığını, bilakis yasakladığını ve ondan hoşnut olmadığını anlatılmak istenir. Allah anlayışımızı artırsın kardeşlerim. Bunun gibi cebir kavramında da mücmellik vardır. Bununla failin rızası olmadan bir fiili işlemeye zorlanması kastedilir. Örneğin denir ki baba kadını nikaha zorlar. Yüce Allah bu anlamda zorlayıcı olmaktan münezzehtir, yücedir. Çünkü Allah kul için yaptığı şeye yönelik rıza ve seçme özelliği yaratmıştır. Bu da işaret ettiğimiz anlamda cebir sayılmaz. Öte yandan cebir kavramıyla nefislerdeki inanç ve iradenin yaratılması da kastedilir. Muhammed bin Kab el-Kurazi bu hususta şöyle diyor. Cabbar, kulları irade ettiğine zorlayan demektir. Hazreti Ali'den rivayet edilen bir duada kalpleri fıtratlarına zorlayan, bedbahtını bedbahtlığına, mutlusunu mutluluğuna. Bu anlamda cebir sabittir. Cebir kavramı mücmel olduğu için önde gelen imamlar cebrin mutlak olarak olumlanmasını da olumsuzlanmasını da yasaklamışlardır. Aynı şekilde rızık kavramı da mücmel bir kavramdır. Bununla Yüce Allah'ın kuluna mübah kıldığı ve kulunu sahip kıldığı şeyler kastedilir. Haram olan bir şey bu anlamıyla rızık kavramının kapsamına girmez. Allah Azze ve Celle kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler diyor. Yine katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan kimse. Kardeşlerim bunun gibi birçok ayeti kerime örnek getirmek mümkündür. Öte yandan rızık kavramıyla bir mübahlık ve sahip kılınmışlık söz konusu olmasa da canlıların yararlandıkları şey de kastedilir. Haram bir şey bu anlamıyla rızık kavramının kapsamına girer. Aynen Allah Azze ve Celle yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rızkını, amelini, ömrünün suresini bedbah mı, mutlu mu olacağını yazar buyurmuştur. Cebir ve rızık gibi kavramlar mücmel oldukları için imamlar bunların mutlak olarak olumsuzlanmasını da olumlanmasını da nehyetmişlerdir. En doğrusunu Allah bilir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Sebeplerin varoluşu meselesine gelince bunlar gibi tesir kavramı da mücmel bir kavramdır. Çünkü kudret, makdur, güç yetirilen ilişkisi sebep, sonuç, illet, malul, şart, meşrut ilişkisi gibidir. Eğer kudret derken fiili doğrultan, fiilden önce bulunan şer'i yasama nitelikli kudret kastediliyorsa, bu tür bir kudret fiil açısından sebeplerden biri, eksik illetlerden biri konumundadır. Eğer bununla fiile mukarın onunla eş zamanlı fiili gerektiren kudret kastediliyorsa, bu tür bir kudret fiilin eksiksiz sebebi ve illetidir. Bilindiği gibi kardeşlerim, mahlukat içinde tek başına hadiselerin eksiksiz illeti, yani varlığı, hadiselerin varlığını gerektiren hiçbir şey yoktur. Daha doğrusu sadece Yüce Allah'ın dilemesinin böyle bir özelliği vardır. Çünkü Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin sen. Kardeşlerim, aynı yakma olayında ateş, aydınlatma olayında güneş, doyma ve kanma olaylarında yeme ve içme gibi mahluk sebeplerine gelince bunların tümü sebeptedirler. Ancak hiçbiri tek başına olayın meydana gelmesine yetmez. Bununla beraber bunların etkilerini göstermelerine engel olan maniler de çıkar. Bu bakımdan her sebebin etkisini göstermesi şartların varlığına ve engellerin de ortadan kaldırılmış olmasına bağlıdır. Mahlukat içinde tek başına bir olayın kaynağını oluşturan hiçbir şey yoktur. Allah hepimizin anlayışını artırsın kardeşlerim. Bir şeyden ancak bir şey sadır olur yanılgısına gelince. Kardeşlerim, felsefecilerin bir şeyden ancak bir şey sadır olur şeklindeki sözlerin yanlışlığı da bundan ortaya çıkıyor. Bunu söylerken Allah onların bu sözlerinden bizi uzak eylesin, kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Bunlar bu sözleriyle yanma ve donma gibi doğal olguları göz önünde bulundurmuşlar. Oysa bu yaklaşımları yanlıştır. Çünkü ısınma ancak iki şeyle olur. Biri ateş gibi bir fail, diğeri de ısınmayı ve yanmayı kabul eden cisim. Söz gelimi ateş, semender, Hindistan'da ateşte yanmadığı iddia edilen bir kuş ve yakutu yakamaz. Güneş de öyle. Onun içinde ışığın güneşe karşı duran ve ışığı yansıtan bir cisme yansıması gerekir. Öte yandan bulut ve evlerin tavanları gibi engeller de güneş ışıklarının aydınlatma görevini engelleyici rol oynayabiliyorlar. Allah onların sözlerinden bizi ırak eylesin. Dolayısıyla felsefecilerin kendi kendilerine varlığını tasavvur ettikleri bir şeyin varlığına kaynaklık eden bir sebep varlık aleminde mevcut değildir. Bu konuda ne kadar söz edilse yine azdır kardeşlerim. Şu halde felsefecilerin var olduğunu ileri sürdükleri sıfatlardan soyutlanmayan varlık, soyut, akıl, bu türlerin terkibinde yer aldıklarını iddia ettikleri küllü varlıklar, aklı madde ve biçim gibi akli bir telik objeler dünyasında mevcut değildir. Böyle bir şey ancak zihinlerde olabilir. Objeler aleminde değil. Felsefecilerin bu herhangi bir varlığın varoluşunun tek sebebi olarak tasavvur ettikleri soyut varlığın varlığı, bazı kelamcıların tekil cevher dedikleri şeyin varlığından çok daha gerçekten uzaktır. Bazı felsefecilerin bu birinin gerçek bir varlığı olmadığı gibi, bazı kelamcıların tekil cevherinin de hakikati yoktur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bütün bunları söylerken güttüğümüz amaç şudur. Tefsir, olayın şartının var olması veya olayın meydana gelişinin kendisine bağlı olduğu sebebin bir başka sebebe ilintili olması ve engellerin ortadan kalkmış olması, bütün bunların Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmesi şeklinde algılanıyorsa bu bir gerçektir. Bu açıdan kul, kuvvetin güç getirdiği şey üzerinde etkisi sabittir. Şayet tefsir ile ortaksız, yardımcısız, engelsiz bir şekilde etki eden bağımsız bir etken müessir şeklinde algılanıyorsa, mahlukat içinde bu anlamda hiçbir müessir yoktur. Bilakis Yüce Allah tek başına her şeyin yaratıcısıdır. Onun ortağı ve dengi yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olmaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salıverecek de yoktur. Bunlara benzer birçok ayetler vardır kardeşlerim. Tefsir kavramının mücmel bir kavram olduğu ve tefsirin gerçekleşmesinde değişik olguların ortaklığının söz konusu olduğu bu şekilde bilindikten sonra kuşkular ortadan kalkar. Ve iki aşırı uç arasındaki denge çizgisi belirlenmiş olur. Dolayısıyla Allah'ın imanı gerektirici sebepleri bahşetmesi bakımından mümin ile kafir arasında bir fark yoktur. Allah mümine iman etmesini gerektiren özel bir güç ve irade vermiş değildir. Kul bir fiil işlediği zaman bunu fiili işlemeden önce Allah tarafından kendisine bahşedilmiş özel bir destek ve iradesiyle yapmaz diyen kimsenin bu sözünün yanlış olduğu açıktır. Böylelerine şunu demek gerekir. Kulun fiili sonradan olma hadis ve mümkün nitelikli varlıklar kapsamına girer. Eğer bir şey aracılığıyla bir başka şeyin Allah tarafından meydana getirildiği biliniyorsa, o şeyin de Allah tarafından meydana getirilmiş olduğu bilinir. Dolayısıyla kulun fail olmamasından sonra fail olması mümkünlü nitelikli sonradan olma hadis bir olgudur. Eğer bu mümkün nitelikli ve sonradan olma olgunun bir var edici, var olmasını gerektirici, olmasını olmamasına tercih edici etken olmaksın sadır olması mümkünse, başka şeyler için de mümkündür. O zaman yaratıcının varlığına ilişkin kanıt da geçersiz olmuş olur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Hiç kuşkusuz kaderi kabul eden kelamcıların birçoğu, Mutezile mezhebinin serbest irade sahibi olan kimse, gücü dahilinde olan iki şeyden birini tercih etmesini gerektiren bir etken olmaksızın diğerine tercih edebilir şeklindeki görüşünü kabul etmişlerdir. Ve alemin meydana gelmesi hususunda şunu demişler. Serbest irade sahibi, kadir zat veya bütün hadiseler ve zamanlarla aynı nispette ilintili olan kadim irade, tercih etmesini gerektiren bir sebebin meydana gelmesi söz konusu olmaksızın bazı tür olayları diğer bazı tür olaylara tercih etmiştir. Onlara göre serbest irade sahibi, kadir zat bir tercih ettirici olmaksın bir şeyi bir başka şeye tercih edebilir. Ya da kadim irade tercih ettirici bir etken olmaksın bir şeyi tercih eder. İşte bu noktada Allah'ın olayları kendisiyle kaim olan fiillerle meydana getirdiğini söyleyen, Allah'ın gökleri ve yeri 6 günde yarattığını ifade eden ya da alemin kadim olduğunu söyleyen çeşitli dinlerin mensupları ve felsefeciler onlara karşı çıkarak şöyle demişler: bu söylediğinizin fasit olması bir zorunluluktur. Böyle bir şeyi mümkün görmek, olayların sebepsiz meydana gelişini tercih ettirici bir etken olmaksın tercih yapmanın olmasını gerektirir. Bu ise bir yaratıcının varlığını kanıtlamaya giden yolu tıkar. Allah hepimize anlayış versin. Ayrıca kaderi ispat eden bu gruplar, işaret ettiğimiz bu kanadı kaderi olumsuzlayanlara karşı kullanmış ve şöyle demişler: kulun fiili olmamasından sonra meydana gelmesi, kulun dışında bir sonradan olma ve tercih edilen varlığı kaçınılmaz kılmaktadır. Çünkü kuldan meydana gelen şeyin kendisi de sonradan olmadır. Bu sonradan olma ve tercih edilen şeyin varoluşundan sonra kulun fiilinin varlığını gerekli kılar. Bu söyledikleri doğrudur ve bu Mutezile kaderiyecilere karşı kesin bir kanıt konumundadır. Ancak bu kanıtı Mutezillere karşı ileri süren bu gruplar, Allah'ın fiilleri söz konusu olduğunda kendi kanıtlarını nakz ettiler ve çelişkiye düştüler. Bu noktada bedihiliğin, kadir olanın fiiliyle bizzat mucip olanı birbirinden ayırdığını iddia ettiler. Öyle bir ayrım sahih ise Mutezile'ye karşı ileri sürdükleri kanıtları geçersiz olur. Kadiriyecilerin sözleri batıl olsa da geçersiz olmamış olur. Dolayısıyla Allah'ın alemi meydana getirmesi ve alemle ilgili fiillerine ilişkin söyledikleri de iptal olur. Halbuki bu da kendi içinde batıl bir sonuçtur. Çünkü mümkün nitelikte bir varlığın var olmasının yokluğuna tercih edilmesinin ancak tam bir tercih edenin bulunmasıyla mümkündür. Demek fıtraten bilinmesi zorunlu olan bir olgudur ve bunun olumsuzlanmasına imkan yoktur. Geneldir ve herhangi bir olguya da özgü kılınamaz. O halde sözünü ettikleri bu ayrım batıldır. Bu aynı zamanda alemin yaratılması alemin kendisidir. Alem meydana getirici bir sebep olmaksın yok iken meydana gelmiştir şeklindeki sözleri de geçersiz kılar. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize güzel güzel güzel ahlak, iman, amel nasip etsin. Allah ilmimizi artırsın. Kulun kudreti ve başka sebepler gibi Yüce Allah'ın mahlukatı yaratmada kullandığı olguların sebep olmadıklarını veya onların varlıklarıyla yokluklarının bir olduğunu, ortada sadece delil ile medlulun mukarın olması gibi sıradan bir mukarın olma durumu bulunan bütün sebepleri Allah'ın yaratmasında ve şeriatında bulunan bütün sebepleri, hükümleri ve illetleri inkar etmiş olur. Ona göre göz sahip olduğu görme gücüyle yanaktan ayrı değildir ve kalp sahip olduğu anlama, algılama gücüyle ayaktan ayrı değildir ve ateş sahip olduğu yakma gücüyle topraktan ayrı değildir. Bunlar cisimlerin doğalarını ve seciyelerini de inkar ederler. Allah onların bu sözlerinden bizi ırak eylesin kardeşlerim. Bazı insanlar kelamcılık yapalım diye sebepleri, güçleri ve seciyeleri iptal ettiler. Akıl sahibi de onların akıllarına güldüler. Sonra bunlar diyorlar ki, insan ekmek yiyerek doydum su içerek susuzluğumu giderdim dememelidir. Bunun yerine ekmeğin yanında doydum, suyun yanında susuzluğumu giderdim demelidir. Çünkü Yüce Allah doymayı ve susuzluğu ve bunlar gibi hadiseleri onlara mukarin olan başka olguların yanında adeden yaratır, onlarla değil. Bu ise kitap ve sünnete aykırıdır kardeşlerim. Allah onların bu sözlerinden bizleri uzak kılsın. Allah Azze ve Celle rüzgarları rahmetin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Sonunda onlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü meyveler çıkarız buyuruyor. De ki, siz bizim için ancak iki iyilikten birini beklemektesiniz. Biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Evet. Bunun gibi birçok ayetler var kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sizden biriniz öldüğü zaman mutlaka beni çağırın ki onun namazını kılayım. Çünkü Allah benim namazımı onun için bir bereket ve rahmet vesilesi kılar diyor. Şu kabirler oralarda bulunanlar için karanlıkla doludur. Allah benim onlar için kıldığım namazla üzerlerine nur gönderir. Bunu örnek oluşturacak birçok da hadisler vardır kardeşler. Allah'ın yaratmasında takdir edilen sebepleri iptal edenler de bunlara benzerler. Allah'ın emirlerinin kapsamındaki meşru sebepleri iptal edenler, dua ve salih amel gibi şeylerden dolayı hasıl olan hayırlar şayet takdir edilmişlerse bu etkenlerden ayrı olarak gerçekleşmişlerdir. Eğer takdir edilmemişlerse bunlar aracılığıyla gerçekleşmezler diyen kimselere benzerler. Bunlar peygamberimize ameli bırakıp kaderimize yazılanlara güvensek olmaz mı diyen kimseler gibidir. Aleyhissalatü vesselam onlara amel edin, amel edin, amel edin. Çünkü kim ne için yaratılmışsa ona uygun ameller ona kolaylaştırılır buyurmuştur. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayra ulaşmada sebeplerin en büyüğü duadır meselesine gelince. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Ya Resulullah ne dersin? İlaçlarla okuyup üflemeyle koruyucu dualarla tedavi olalım mı? Bunlar Allah'ın kaderindeki bir şeyi bizden savabilir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar da Allah'ın kaderindendir buyurmuştur. Bu yüzden bazı alimler sebeplere yönelme tevhid inancı açısından şirktir. Sebeplerin sebepliğini bütünüyle geçersiz saymak akla terstir. Sebeplere bütünüyle sırt çevirmek şeriatı inkar etmek demektir demiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Yüce Allah sebepleri de müsebbepleri de yaratmıştır. Birini diğerinin sebebi kılmış. Bir kimse eğer bir şey takdir edilmişse sebepsiz olur. Eğer takdir edilmemişse olmaz derse ona verilecek cevap şudur. Bir şey sebeplerine bağlı olarak takdir edilir, sebepsiz değil. Çünkü aleyhissalatü vesselam Allah cennet için halk yaratmış, onun için bir ehil yaratmış. Onlar da babalarının sulbündeyken onları cennet için yaratmış. Ve cehennem içinde bir halk yaratmış. Onlar da babalarının sulbündeyken onları cehennem için yaratmıştır buyurmuştur. Bir diğer sözünde ise amel edin, amel edin, amel edin. Kim ne için yaratılmışsa bu şeyle ilgili ameller ona kolaylaştırılır. Mutluluk ehli olanlar mutluluk ehlinin amelini işlemeye muvaffak olur. Bedbahtlık ehli olanlar da bedbahtlık ehlinin amellerini işlemeye muvaffak olur buyurmuştur. Allah'ım bizi saidlerden kıl. Said amel işleyerek ölenlerden kıl. Kardeşlerim, Buhari ve Müslim'de İbn-i Mesud'dan gelen rivayette doğru sözlü ve söylediği sözü doğru çıkan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle bildirdi. Birinizin ana karnındaki yaratılışı 40 günlük nüfte halinde geçer. Sonra 40 gün alaka olarak geçer. Ardından 40 gün bir çiğnem et olarak geçer. Sonra ona bir melek gönderilir. Ona 4 şey emredilir. Denilir ki onun rızkını, amelini, ecelini, mutlu veya bedbah olacağını yaz. Sonra ona ruh üflenir. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki biriniz cennet ehlinin amelini işler, nihayet onunla cennet arasında bir zira kadar mesafe kalır ki ana rahmindeyken yazılan yazı devreye girer ve kişi ateş ehlinin amelini işler ve cehenneme girer. Yine içinizden biri ateş ehlinin amellerini işler, nihayet onunla cehennem arasında bir zira kadar mesafe kalır ki ana rahmindeyken yazılan yazı devreye girer ve o kişi cennet ehlinin amellerini işleyerek cennete girer diyor. Allah bizleri cennetliklerden eylesin. Böylece kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin en son işlediği amelle cennete girdiğini, öbürünün de en son işlediği amelle cehenneme girdiğini açıklıyor. Nitekim bir sözünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ameller sonları itibarıyla değerlendirilir buyurmuştur. Çünkü bütün iyilikler irtidat etmekle boşa çıkar. Bütün kötülükler de tevbe ile bağışlanır. Allah bizi bağışlananlardan eylesin. Bunun belki de en güzel örneği, bir kimsenin gün boyu oruç tuttuktan sonra güneşin batmasından önce yemek yemesiyle orucunun veya namaz kılarken namazını tamamlanmadan önce bilerek defi hacet etmesiyle namazının boşa gitmesi gibidir. Konuyu toparlayacak olursak kardeşlerim, Allah'ın peygamberlerini gönderdiği ve kitaplarını indirdiği akide üzerine Allah bizleri sabit kılsın. Allah'ın yaratmasına, kaderi doğrultmasında emretmesine, kevni ve dini hükmüyle teşride bulunmasına, kevni ve dini iradesine inanmak ehli sünnetin itikadıdır. Nitekim üzerinde durduğumuz ayetlerin ilkinde Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır diyor Enam 125'te. Hazreti Nuh da şöyle demişti: eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez buyuruyor Hud 34'te. Kardeşlerim, yüce Allah dini irade hakkında da Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez buyuruyor. Evet kardeşlerim, bizim itikadımız Allah'ın her şeyin yaratıcısı, Rabbi ve Meleki olduğunu, varlıkları kudreti ve dilemesiyle yarattığını, ikrar ettikleri gibi ondan başka ilah olmadığını, ondan başka hiçbir şeyin ve hiç kimsenin ibadet edilmeye layık olmadığını da ikrar etmişlerdir. Ona ve Resulüne itaat ederiz, onu sever, onun affını umar ve onun azabından korkarız. Ona güvenip dayanırız. Onun dostlarını dost, düşmanını düşman ediniriz. Allah'ın emrettiklerini mümin kullarını sever ve bunlardan razı olur, ikrar ederiz. Yine onun yasakladığı şeylere ve kafirlere buğz eder, bunlara öfkelenir, gazap ettiğini de ikrar ederiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüce Allah'ın bir kulunun tevbe etmesinden dolayı duyduğu sevinç, ölüm tehlikesinin kol gezdiği ıssız bir çölde üzerinde yiyeceği ve içeceği de bulunan bineğini yitiren, bütün aramalarına rağmen bulamadıktan sonra bir ağacın altında uyuklayan, öğle uykusuna dalan, uyanınca da üzerinde yiyeceği ve içeceği de olduğu halde bineğini karşısında bulan kimsenin duyduğu sevinçten çok daha fazladır. Allah'ın kulunun tövbesinden, tövbe etmesinden duyduğu sevinç, bu adamın bineğini bulmaktan dolayı duyduğu sevinçten çok daha fazladır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Buna göre kardeşlerim, Allah insanların ibadet ettikleri ilahları, ihtiyaçlarını gidermesini istedikleri Rablarıdır. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. O yardım istenen mabuttur. İbadet de sevginin en üst derecesiyle zilletin en üst derecesi birleşir. Onu her sevenin sevgilisine karşı beslediği sevgiden çok daha fazla severiz. Nitekim insanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tutarlar. Onları ilah edinirler de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise çok daha fazladır. Allah'ım ayaklarımızı İslam'da sabit kıl. Onlar Allah'tan başka kimi severlerse onu da Allah için severler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, üç şey kimde varsa o imanın tadını almıştır. Allah ve Resulüne karşı duyduğu sevgi, başkalarına karşı duyduğu sevgiden daha fazla ise, sevdiğini Allah için seviyor, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan korktuğu kadar korkuyorsa, imanın en sağlam kulpuna yapışmış olur. Allah için sevme, Allah için buğz etme. Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, verdiğinde Allah için verir ve vermediğinde Allah için vermezse, imanı kemale ermiş olur. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim vücudumuza sıhhat, gönlümüze afiyet, vücudumuza sıhhat versin. Amellerimizi güzelleştirsin. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Kabir azabından korusun. Arşının gölgesinde gölgelenen o insanların arasına katsın. Cennetinde cemalini görenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.